Ayrım 9.
Hazine kontrolörleri 20 Nisan 1982 gün ve 44 Taksim 1 sayı ile bir inceleme raporu hazırlamışlardı. Bu raporda Menteşoğlu Kolektif Şirketi'nin 1977, 1979 ve 1980 yılı vergi defterleri 1980 yılında sel sularına kapılıp kayboldukları için bir inceleme yapılamadığı kaydedilmiş. Ne yapsın kontrolörler? Yağmur yağmış, böyle olmuş. Bu kez MG Export şirketinin hayali ihracat yoluyla hazineden vergi iadesi aldığı kuşkusu doğmuş, doğunca da şirketin ticari defterlerinin incelenmesi gerekmiş, gerekmiş ama bul bakalım defterleri bulabilirsen. Bu defterlerde yanmış, evet yanmış. Çarşamba'nın Bafralı köyünde bulunan su ürünleri fabrikasında çıkan yangın sonucu bütün defterler ve kayıtlar yanmış, kül olmuş. Hasbi Ağa, Çarşamba Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11 Şubat 1981 gün ve 198 Taksim 9 sayılı kararını kontrolörlere sunmuş, böylece bu konuda da hiçbir inceleme yapılamamış. Hasbi Ağa'nın bir kısım kayıtları selden, bir kısmı da yangından kaybolup gitmiş. Ne yapsın Hasbi Ağa? Hasbi Ağa'nın DPT'deki yazışmalarına da bakmak gerekir. Ne olur ne olmaz dolapları su basar, yangın çıkar, ne bileyim ben. Menteşoğlu İhracat ve İthalat AŞ, İstanbul Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nden 1986 yılının ilk 9 ayında 215 çıkış beyannamesi karşılığı 41.977.700 dolar ve 1.143.367 Deutsche Mark'lık mantar, at ve merkep eti satmış görünüyor. Nerelere? Fransa'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, Federal Almanya'ya. Ne kadar vergi iadesi ödemiş Hasbi Ağa'ya bu mantar, at ve merkez eti karşılığında? Kuruşu kuruşuna döküm yapayım. İster misiniz? 3 milyar 779 milyon 261 bin 44 lira. Bu etler Hollanda'da çöpe atılmış. Belçikalılar, yo bizim böyle bir ithalattan hiç haberimiz yok demişler. Fransa, bize 90 bin Deutsche Mark'lık et geldi yanıtını vermiş. Federal Almanya'da konuyu incelemeye almış. Maliye ve Gümrük Bakanlığı müfettişleri işte bu son olaya el koymuşlar. İnceleme ve soruşturmalarını tamamlamak üzereydiler ki, kaçakçılık men ve takibine dair yasanın 45. maddesini değiştiren tasarıyı öğrendiler. Bu tasarı yasalaşmasa Hasbi Ağa, 1918 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ağır hapis istemiyle ceza mahkemesi önüne çıkacaktı. Neyse ki liberal ANAP imdada yetişti. ANAP'lıların milli birlik ve beraberlik ruhu içinde değiştirecekleri yasa maddesi sonunda Hasbi Ağa yakasını yine devletin elinden kurtaracak. Sırada Anamur gümrüğündeki, Kaş gümrüğündeki hayali ihracat sanıkları var ve Şafak gemisi davası var. Yaşasın ANAP ve yaşasın Hasbi Ağalar. 25 Mayıs 1988. Bir çetin örnek. SHP ANAP'ın hükümet programını nasıl eleştirecek? Bence konuşma şöyle başlamalı. O kadar bahsettiğimiz ve özendiğimiz Batı demokrasisi, Batı uygarlığı sosyalist kesimsiz olmaz. Muhafazakar partileri yan yana bölüp halkın karşısına çıkmak, kapitalist iktidar ve kapitalist muhalefet formülüyle demokrasi yapıldığı zannını vermek, yeryüzünde okuma yazma bilmeme sayısı bakımından 8. gelen Türkiye'de. SHP sözcüsünün konuşması ANAP milletvekillerince program üzerinde konuş diye kesilirse sözcü konuşmasını şöyle sürdürmelidir. Programın rejim meselesiyle çok ilgili olan gerçek demokrasi, o çok özendiğimiz, çok benzemeye çalıştığımız Batı demokrasisinin icabı olarak sosyalistliği, felsefesini, iktisat anlayışını, halkçılığını, çalışanlardan yana olmasını, emekçilerin kendi alın terleri ile meydana getirdikleri varidattan ve cevherden alınan kârların hesaplarını, patronlardan, işverenden özel sektör deyimi altında saklansalar dahi sormalarını. SHP sözcüsüne konuşmasının bu bölümünde de sataşma olabilir. O zaman sözcü konuşmasını şöyle sürdürebilir. Batı kapitalizmi kendisini servete kark ederken yeryüzünde bugün 1,5 milyar insan aç ve bilaçtır. onların sırtından buradaki Türklerin çektiği sıkıntılar sayesinde biraz da biriktirmiştir bu paraları. Sömürge tipi gelişme her zaman küçük zenginler zümresini geliştirir ve nüfusun büyük bir kitlesini daha da sefilleştirir. Gerçekten de az gelişmiş ülkelerde daima çok ileri bir yaşama seviyesinde olan küçük bir azınlık ve kapitalizm öncesi feodal, hatta feodal öncesi şartlarda yaşayan bir çoğunluk vardır. SP sözcüsüne kapitalistlerin yevmiye ile yaratılan değer arasındaki farkı, yani artı değeri anlattıktan sonra sataşmalar olursa şöyle konuşmasını salık veririz. Kapitalist bir görüş tarzının nedenlerini ortaya koyup tenkidinin nasıl yapılacağının ifadesidir bunlar. Bir sosyalistin kapitalist düzenin ve kapitalist iktidarın hangi zümreleri koruyacağını ortaya koyabilmesi için evvela kapitalin tenkidini yapması lazım. Arada yine sataşmalar olursa SP sözcüsü, bakın ben sosyalistim, İftihar ederim sosyalistlikle diye ANAP'a meydan okumalı ve şöyle konuşmalı. Efendim, hükümetimiz kapitalist bir hükümettir, kapitalist bir program getirmiştir. Kapitalist bir programı tenkit ederken vakaları sıralıyorum. Yani kapitalist dengesi ağır basan bir büyük millet meclisinde kapitalist milletvekillerinin macerasını anlatıyorum. Sözcü, konuşmaya renk katmak için arada şöyle sorular da sormalıdır. Neden kapitalist sistem Türkiye'yi kalkındıramaz? Neden kapitalist iktidar ve kapitalist hükümet bu programla başarıya ulaşamaz? SP sözcüsü yabancı sermaye konusunda konuya şu sözcüklerle girmelidir. Yabancı sermaye diye Türkiye'de şimdiye kadar ne kadar gayret sarf edilmişse, ta Sultan Hamit zamanından Fehim Paşalardan başlar, Deutsche Bank'tan geçer. Eski bir tarihi vardır, daima Türkiye'nin başına sonunda felaket getirmiştir. Yabancı sermayenin her türlü özgürlüğü ve denetimi bir yana iterek, alabildiğine serbest bir ortam yaratmak arzusu ile harekete geçtiğini, bunun yaratacağı kötü sonuçları anlatmanın bir görev olduğunu da SP sözcüsünce anlatılmalıdır. SP sözcüsü hükümetin niçin başarılı olmayacağını şöyle açıklamalıdır. Yabancı sermayeye güvendiği için olmayacaktır. Bir muayyen azınlığın daima çoğunluğun sırtından geçinmeyi teşvik ettiği için olmayacaktır. Konuşma şöyle bitmelidir. Bunun en sağlam yolu kapitalistlerin aldıkları paraların ödemedikleri vergilerini, ortak oldukları yabancı sermayedarları, bu memleketin insanlarını çalıştırarak kar fazlası diye ceplerine sokarken, sosyalistlerin de bunları teker teker zaman zaman suçüstü halinde, zaman zaman da mantık çelişmeleri halinde, zaman zaman da 7 sene evvel yazılmış makalenin tersi şeklinde teker teker şöyle kulağından tutup çıkartıp meclis kürsüsünde basında açık yüreklilikle tenkit etmeleri tek selamet yoludur. Bu konuşma 8 Aralık 1965 günü Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Çetin Altan tarafından yapılmıştır. Millet Meclisi B8 8-11-1965 08 sayfa 244-255. SP sözcüleri ANAP hükümet programını eleştirirken Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Çetin Altan'ın bu konuşmasından yararlanabilirler. ANAP sözcüleri de bu konuşmaya yazar Çetin Altan'ın son yıllardaki yazılarına dayanarak yanıt verebilirler. Tabii Çetin Altan'ın öğütlediği gibi hep açık yürekli. 18 Aralık 1987. Demans. Terör Güneydoğu'dan batıya kayıyor. Teröristlerin Kandıra'da alay basmaları ve İstanbul Bakırköy'de bir polisi öldürüp 3 kişiyi de yaralamaları olayların yön değiştirdiğini gösteriyor. Fransa Dışişleri Bakanı Raymond Türkiye'ye geldi. Raymond ile birlikte eski Fransız Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'in yeğeni de Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. Türk ve Fransız yetkilileri arasındaki görüşmelerde Thompson ihalesi konusu da yer aldı mı? Fransa eski Cumhurbaşkanı Thompson şirketi ile çok yakından ilgilidir. Radar ihalesi için bir ara İtalyan Selenia şirketinin adı geçmiş, daha sonra 65 milyon dolarlık ihale Fransız Thompson şirketine verilmişti. Bu ihale Başbakan Özel tarafından henüz açıklanmayan nedenlerle iptal edilmişti. Raymond acaba bu konuyu mu kurcaladı? Geçen yaz Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Armacost'un gerçek ziyaret amacı, Pakistan'daki Kan Nükleer Araştırma Laboratuvarı'na elektronik aygıt satan ETE Elektronik adlı şirketin bu satışlarına engel olmaktı. Amaç buydu. Bu amaç Armacost tarafından Türk-ABD ilişkilerinde birinci öncelikli sorun olarak tanımlanmıştı. Ama bu amaç kamuoyundan ısrarla gizlendi. Raymond'ın gelişindeki amaçlardan biri Thomson şirketi ve radar ihalesi ile de ilgili olmasın? 178 milyar batık kredili Anadolu Bankası ve Kemal Horzum tarafından 80 milyon dolarlık yüke sokulan Emlak Kredi Bankası, Konut Bank adıyla birleştirildi. Anadolu Bankası'na ANAP destekçisi Enka İnşaat ve Sanayi, Süzer Dış Ticaret gibi ünlü holdinglere bağlı şirketlerin donuk kredi borçları var. ANAP Baş Danışmanı ve Hareketçi Kanat Lideri Mustafa Taşar'ın bankacılık hareketi sonunda bu devlet bankasından Taşar ailesinin cebine giren para tutarı en az 3 milyar liradır. Emlak Kredi Bankası'nı 80 milyon dolarlık yüke sokan Kemal Orzum'un şirketinde emekli kor general Orhan Süerdem, MİT'in 12 Eylül dönemindeki eski müsteşar yardımcısı emekli tümgeneral Mustafa Arda ve emekli tümgeneral Vedat Akat da var. Ve Emlak Kredi Bankası'nda görev yapmış eski bürokratlar ve onların yeğenleri de. Emlak Kredi Bankası 1 trilyon mevduat ve 90 milyar kar ile tam belini doğrultuyordu ki Ahmet Özal'ın gerçekleştirdiği bir plan ile bir kısmı yeni yeni ödenen 178 milyar liralık batık kredili Anadolu Bankası Emlak Kredi Bankası'nı işgal ediverdi. Tabi bu da serbest piyasa ekonomisi gereğiydi. Marksist döneklerin en ünlüsü yıllarca inanç dolandırıcılığı yaptıktan sonra şimdi bu liberal soygunu savunmak üzere İki oğlu ile birlikte kollarını sıvıyor. Mantığı da çok ilginç doğrusu. Her kim ki ANAP'a karşı çıkar, o MİT ajanıdır. Bu ex-Marksist ve neoliberal tıp dilinde demans hali diye adlandırılabilecek bu beyinsel karışıklık içinde bir de şu görüşü ileri sürüyor. Türk solunun resmi ve politik temsilcileri şu anda cezaevlerinde bulunan TKP'lilerdir. Türk solunun resmi ve politik temsilcileri madem TKP'lilerdi, o zaman adama sorarlar. Sen Türkiye İşçi Partisi milletvekiliyken neyin temsilcisiydin? Ve yine sorarlar. Türkiye İşçi Partisi'nin dağılıp yok olmasında senin özel görevin neydi? Sahte göz raporları alarak ve bu raporlara dayanarak Cumhurbaşkanı aflarına sığınmanın nedeni bu özel görev miydi? Yoksa şu arabesk kapitalizmi savunmak aşkı mı? Türkiye'de mali oligarşinin karanlık ilişkileri bir bir ortaya dökülünce bu dönek Marksist, alkol şişesi içinde erittiği beynini bu düzene karşı çıkanları MİT ajanı diye karalamak için kullanıyor. Ve Türkiye İşçi Partisi'nin yıkılmasında üstlendiği görevi bu kez de bir ucu Suudi Sarayı'na dayalı arabesk fasıl heyeti eşliğinde sürdürmeye çalışıyor. Bu alkol duvarı ve kişilik erozyonu, Marksist diyalektik kadar düz mantığı da Marksist döneklerin duayenine unutturmuşa benziyor. Kendisi yolsuzluk yazıları yazınca bu Marksist diyalektiğe uygun, başkaları yolsuzluk belgeleri yayımlanınca bu MİT ajanlığı. Kendisi Atatürk'ün sosyal görüşlerini anlatan kitap yayımlayınca bu sosyalist bilinç ürünü, başkaları Atatürk'ü savundular mı bu nasyonal sosyalistlik. 141 ve 142. maddelere kendisi karşı çıkınca bu demokrasi görevi, başkaları karşı çıkınca polislik, MİT'çilik. Niye MİT ajanlığı? Abdi İpekçi cinayetini aydınlatmak için yazı yazıldığı için mi? Holdinglerin binbir türlü karanlık ilişkilerini belgelendiği için mi? Niçin? ANAP kurucusu, altın kaçakçısı, sanığı, banka genel müdürlerinin dosyalarına el atıldığı için mi? 9 milyara başlayıp 54 milyara çıkan devlet ihaleleri ile ilgili dosyaların kurcalandığı haber alındığı için mi? Yeraltı dünyası ile ihale mafyaları arasındaki ilişkileri ortaya çıkacak bunun için mi? Uluslararası silah ticaretinin Türkiye'deki uzantıları bir bir kanıtlanacak bunun için mi? Bunları ortaya çıkartmak gazetecilik ve yurttaşlık görevidir. Bütün bunları örtbas etmek ve bu karanlık ilişkileri ortaya çıkarmak isteyenleri MİT ajanı diye karalamaya çalışmak, Türkiye İşçi Partisi'nin yıkılmasında üstlenilen aynı uğursuz ve özel görev gereğidir. Adam olan yazdığı her satırı kanıtlar. Dönekliğin de, yılgınlığın da, korkaklığın da, alçaklığın da bir ölçüsü olmalıdır. Bu hezeyanlar, bu dönek Marksistlerin içinde çırpındıkları, çırpındıkça da iyice battıkları çukurdan geliyor. Şeytanın bile görüp çıkaramayacağı bir çamur çukurundan. 12 Ocak 1988. Sirk politikacısı. Önce şu satırları okuyunuz lütfen. Biz sosyalist akımı anayasa çerçevesine uyarak meclise kanalize etmek istiyoruz. Onlar kaba kuvvetle ve üçkağıtçılıkla bu akımı meclis dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki özendikleri yol sosyolojik bir gerilimi bir iç savaşa sürüklemek mukadder olacaktır. Ve böyle bir durumda kendilerini pek güvendikleri Amerikan Silahlı Kuvvetleri de kurtaramayacaktır. Nitekim vaktiyle Vahdettin'i yabancı emperyalist orduları kurtarmadılar. Bu satırlar iki oğlu ile birlikte şu arabesk kapitalizmin dönme dolaplarından aile boyu dönekliklerinin sarhoşluğu içinde ona buna nanik yapan Altan ailesinin en büyüğünün imzasını taşıyor. Tarihi 6 Eylül 1965, gazete Akşam. 12 Ocak 1971 günlü Akşam gazetesini okuyoruz. Hala daha sermayeci yoldan kalkınma iddiasında olanların bir kez daha hangi geçit vermez duvara gelip dayanmış olduklarını görmemek için herhalde ancak sorumsuzca bir sirk politikacısı olmak gerekmektedir. İmza Çetin Altan. Bugün arabesk liberalizmi savunan dönek Marksist'in o gün savunduğu görüşün adı kapitalist olmayan yoldur. Ancak bir tek kurtuluş yolu vardır. O da önce ithalata büyük kent tüketimini disiplin altına alacak olan kapitalist olmayan yol. Şu satırlar da Çetin Altan'ın. Ve bugün yazdığımızı da yarın tarih aynen yazacaktır. Genç ölülerin kanlarıyla doymaya çalışan, doymak bilmeyen umacı ihtiraslar, bir hortlak gibi gelecek, kuşakların lanetli cehennemlerinde yaşayacaklardır. Ve Atatürk daha büyüyecek, daha büyüyecek, daha büyüyecektir. Tarih 7 Mart 1971, gazete yine Akşam. Ne demiş şair? Akşam, yine akşam, yine akşam. Evet, sosyalizmde akşam, arabesk kapitalizmde güneş. Ne demiş 9 Mart 1971'de akşamda? Devleti kapkaççı azınlık çıkarına şekillendirme olanağı yoktur Türkiye'de. Demek ki devletin iki ana temele oturması için bir başka sınıfın çıkarlarına uygun olarak yeniden biçimlenmesi gerekiyor. Neymiş rejim düşmanlığı siyasetçilere göre? Şuymuş. Politikacılara göre Şellefyan soygunu rejim düşmanlığı demek değildir. Bu soyguna karşı çıkmak rejim düşmanlığıdır. Neymiş bu politikanın adı? Suçluların suçlama politikası. Sonra ne olmuş? 12 Mart muhtırası ile silahlı kuvvetler yönetime el koymuş. Ne yapmış Çetin Altan? 21 Mart günü şunları yazmış. Bizim demiş, adlarımız tatlı su devrimcileri arasında değil. Ya neredeymiş? Çok daha ötelerde. Çok daha ötelerde ki adresin arabesk kapitalizmin Suudili, Faysallı, Nakşibendi tarikatlı, dönek Marksistli, hacı yağı ve gül yuğu kokulu kapılarında olduğu çok sonra anlaşılacaktı. Biz pratik politikacı değiliz, onun için kulislerin etkisinde kalmıyoruz. Olayları daha aydınlık, daha yukarıdan görüyoruz. Olayları daha yukarıdan gördüğü için bir de güvence veriyor. Ve inandığımız fikirlerden hiçbir zaman sapmadan daima devrimci çizgide olabilenden yana ve olması gerekene dönük duruyoruz. Eskiden Çetin Altan yolsuzlukları yazdığı için kendisine ve ailesine ana avrat sövülürdü. Şimdi yolsuzlukları ve pislikleri her türlü karanlık ve gizli ilişkiyi sergileyenlere karşı sövme görevi Çetin Altan ve iki oğluna düşüyor. 28 Mart 1971 günü yazdığı gibi yazarlığı ödemek, siyasetçiliği ödemekten çok daha zordur. Hele iflas masasında. 14 Ocak 1988. Avni'nin atları. İç siyasetin günden güne kısırlaşan havası insanın yüreği ile beyni arasındaki yolları tıkıyor. İnsan boğucu bir havadan kurtulup dağlara, kırlara doğru koşmak ister. Ben de bugün sizleri ünlü ressam Avni Arbaş'ın Ankara'da Artizan Sanat Galerisi'nde açtığı sergiye götürmek istiyorum. Kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkmış anayasanın bu 175. maddesi ile bugün dilerseniz hiç ilgilenmeyelim. Yıllar yılı insanların yüreklerine ve beyinlerine takılmış kelepçeleri görmezlikten gelip, yalnızca anayasanın geçici 4. maddesine takılı bencil yürekleri ve ipotekli beyinleri de hiç konu etmeyelim. Avni Arbaş'ın fırçasından süzülen ve o renk cümbüşü içinde sanki 4 nala koşan atlara bakalım. Nazım Hikmet'in deyişiyle bu atlar Avni'nin atları, Kuvayi Milli atları. Bu atlara bakalım. Ne 175. madde, ne anayasa kefaleti, ne geçici 4. madde, ne şu, ne bu. Bu atlar Avni'nin atları, Kuvayi Milli atları. Kara yamçı altında ak sarı dolgun, titrer burun kanatları. Bu atlar Avni'nin atları. Abidin Dino gibi, Avni Arbaş gibi sanatçıları çıkaran bu halk, kimi devlet yöneticilerince IMF'ye, OECD'ye milyarlık borç yükleri altına sokulsa da insanlıktan hep alacaklı kalacaktır. Kuvayi Milli'ye gelecek yine, şahin atlar aşarak yeli, çiğneyerek gavuru da anzavuru da Kuvayi Milli'ye gelecek yine. Kafalarında seçim sandığı taşıyan siyasetçiler unutulacak, aydınlara, sanatçılara en acımasız cezaları verenler unutulacak, devlet adına yol kesen eşkıya unutulacak, beyinlere dikenli teller dolayanlar unutulacak, devlet başkanları unutulacak, kırmızı plakalı arabalara tırmanmış başbakanlar unutulacak, bakanlar unutulacak. Resimleri ile Dinolar Arbaşlar, romanları ve öyküleri ile Yaşar Kemaller, Aziz Nesinler, Rıfat Ilgazlar, Sabahattin Aliler, şiirleri ile Nazım Hikmetler, Ceyhun Atuflar, Hasan Hüseyinler, Ahmet Arifler hep yaşayacaklar.